Güne Bakan Deprem Özel. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresimizden ve TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, deprem yaralarını birlikte sarmak için mağdura yaklaşımda özellikle etkin ve özenli dinleme konusunda dikkat edilmesi gereken hususları, deprem mağdurlarının temel haklarını ve gönüllülük hizmetlerini Polis Akademisi öğretim üyesi Doktor Deniz Acara ile konuşacağız. Efendim deprem sonrası yalan haberlerin bir kısmı Suriyeli sığınmacılar konusundaydı. Ülkemize yoğun bir sığınmacı akınının varlığından söz edenlerin amacı ve gerçekte olanlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz sözleri ve deprem bölgesinde ABD yardımları. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Can Ünver değerlendirmelerde bulunmak üzere yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı. Sevgili dinleyenler, 100 yılın afeti olarak nitelendirilen depremin 18. günündeyiz. Yaralar sarılmaya, acılar azaltılmaya çalışılıyor. Devlet millet, tek yüreğiz, el eleyiz. İnşallah bu acıların da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Deprem yaralarını birlikte sarmak için mağdura yaklaşımda özellikle etkin ve özenli dinleme konusunda dikkat edilmesi gereken hususları, deprem mağdurlarının temel haklarını ve gönüllülük hizmetlerini konuşacağız. Polis Akademisi öğretim üyesi Doktor Deniz Acaray stüdyo konuğumuz. Sayın Acaray merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
Rica ederiz. 18 günü geride bıraktık. Daha dün gibi. Unutamayız, asla unutamayız. Evet. Unutmamalıyız bu günleri.
Unutmamalıyız. Evet.
Acılarımız taze, sarmaya çalışıyoruz ve acılar paylaştık da azalıyor deniliyor. Evet, evet. Paylaşıyoruz acıları, derinden hissediyoruz. Afet bölgelerinden çeşitli illerimize gelen depremzedeler var. Ankara'ya da gelen evet. Hayli depremzede evet. Var. Evet. Onlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Duyguları bambaşka. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çoğu kez de konuşamıyorlar. O içlerini dökemiyorlar, anlatamıyorlar. Evet. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Gerçekten zor, acı. Neler söylersiniz bu konuda? Düşüncelerinizi, duygularınızı almak isteriz.
Şimdi çok ağır oldu, çok zor bir durum yaşandı. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyoruz. Türkiye'nin pek çok ilinde, Ankara başta olmak üzere, hastanelerde tedavisi devam eden depremzede vatandaşlarımız var. Bu süreçte yakınlarını kaybeden ya da enkaz altından sağ çıkarak yeni bir hayat kurmak, hayata tekrar merhaba demek zorunda kalan depremzedelerimizin karşı karşıya kaldığı çok ağır bir durum var. Ve biz onların dediğiniz gibi yaralarını sararak, onların yanında olarak, onları anlayarak, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri için destek olmaya çalışacağız. Bu hem bir insanlık görevidir, vazifesidir. Hem de kamu görevlilerinin bu anlamda bizatihi de görevlerinden kaynaklanan vazifeleri vardır. Bu anlamda hem vatandaş olarak da hem arkadaş, dost, komşu olarak depremzede vatandaşlarımızla bir arada olabiliriz. Hem de öğretmen, polis, asker, jandarma ya da sağlık personellerimiz ve diğer kurumlardaki görevlilerimiz görevleri gereğince depremzede vatandaşlarımızla iletişim kurma durumu yaşayabilirler. Bu iletişim bazı insanlar için rastlantısal olabilir, tesadüfi gerçekleşebilir. Bazıları da planlı bir şekilde, özellikle görev gereği planlı bir şekilde gerçekleşebilir ve sürdürülebilirlik arz edebilir. Hem rastlantısal olarak gerçekleşen bu iletişimde hem de sürdürülebilir bir niteliği olan bu iletişimde hepimizin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Gündelik hayatımızda bazen masumane yaptığımız hataların telafisi söz konusu olabiliyor ya da hoşgörülebilir bir durum teşkil edebiliyor. Evet. Ancak böyle bir durumda depremzede vatandaşlarımızın yaşadıkları ağır mağduriyetler karşısında bizlerin normalde gündelik hayatımızda yaptığımız masumane hatalarımızın telafisi daha zor olabilir ya da olmayabilir ya da hoşgörü gösterilebilecek diğer durumları da bu böyle bir durumda çok da fazla hoşgörüyle karşılanmaya da bilir. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Bu hatalarımız özellikle anlık gelişen hatalar ama farkındalığımızı artırırsak bu yönde bir hazırlığımız, zihinsel bir hazırlığımız ve duygusal bir motivasyonumuz, özenimiz olursa eğer bu ne kadar masum olursa olsun bu hataları en azından minimize edebiliriz. Daha telafi edilebilir bir durum arz edebilir. Daha kontrollü olabilir ve kontrollü olduğu zaman da yaralar daha az olur ya da daha kolay sarılabilir. Biz de bu yönde Adalet Bakanlığı'nın, bakanlığımızın mağdura yaklaşımla ilgili çok güzel bir kılavuz kitapçığı var. Buradan da bütün vatandaşlarımıza Adalet Bakanlığımızın web sayfasında erişilebilir bir durumda olduğu için okumalarını nacizane öneririm, göz atmalarını. Orada iletişim engelleri ya da iletişimde dikkat etmemiz gereken hususlar farklı mağduriyetler açısından ayrı ayrı orada ele alınmış. Nedir bu mağduriyet türleri? Örneğin suça özellikle bir şekilde maruz kalmış suç mağduru insanlar açısından daha ağırlıklı olarak yazılmış, kaleme alınmış bir kılavuz. Biz Polis Akademisi'nde ve diğer kurumlarda da suça maruz kalan özellikle kendi yaşı, engellilik durumu, fiziksel durumu ya da cinsel durumu ya da özellikle kadınların malum aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili özel durumları olabiliyor. Yaşlılar, bakıma muhtaç bazı kişiler ya da engelli vatandaşlarımız, terör suçu mağduru olan vatandaşlarımız ya da insan ticareti suçuna maruz kalmış mağdurlar olabiliyor. Nefret suçuna maruz kalmış mağdurlar olabiliyor. Bu kılavuzda farklı mağduriyet türlerine göre her bir mağduriyetin altında ayrı ayrı dikkat edilmesi gereken hususlar yazılmış. Bu kılavuzda bu yönde faydalı olacağını düşünüyorum. O nedenle öneriyorum. Bu kılavuzun depremzede vatandaşlarımız için de bu anlamda iletişimde hem vatandaşlarımız hem kamu görevlilerimiz için faydalı olacağını düşünüyorum. Yani
mağdurla iletişimde
suç mağduru değil,
problemlerin önüne geçebilmek için bir kılavuz.
Mağdurlarımızın da evet ne olabilir? Mesela öğretmenlerimiz sınıflarında depremzede olarak il değiştirmek zorunda kaldığı için Ankara'da, İstanbul'da, çeşitli illerimizde sınıflarında depremzede çocuklarımızı misafir etmek ya da kalıcı olarak sınıflarına dahil olmuş olabilirler. Hastanelerde tedavi altına alınan depremzede vatandaşlarımız komşu olarak gelmiş olabilir. Bir apartman sakini olarak artık onların bir komşusu olarak hayatlarında yer alabilir. Bu yönde hepimizin ya da arkadaşlık ortamlarında ya da bir sosyal alanda, sosyal mecrada karşılaşabiliriz. Dolayısıyla depremzede vatandaşlarımıza karşı daha özenli bir dil benimsememiz ve etkin dinleme diye iletişim uzmanlarımızın üzerine basa basa anlattığı ya da diğer adı aktif dinleme, evet, ya da bir başka ifadesi de empatik dinleme olarak da karşımıza çıkıyor. Bu empatik dinleme ya da etkin, özenli dinleme konusunda farkındalıklarımızı artırmamız lazım. Evet. İsterseniz buradan böyle...
Evet, her zamankinden daha hassas olmamız gerekiyor. Evet. Söylemlerimize, üslubumuza daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Hani bir söz var ya, bile deme... Bileden dahi incinir karınca. Evet, o kadar hassas olmak gerekiyor.
Aynen, çok doğru.
Hatta sosyal medyada denk geldim. Afetzede, depremzede diye nitelendirmek de belki onları incitebilir deniliyor. Bu kadar hassas davranmak da gerekebilir.
Bazen tabii başka kelime bulamayabiliyoruz o anda. Düşününce yerine daha az inciten sözlerde söyleyerek ikame değer yaratabiliyoruz. Ancak empatik dinlemede özellikle bazen çoğumuz aile içi iletişimde, ebeveyn ergen ilişkilerinde özellikle de gündelik hayatımızda çok yol almamız gereken bir iletişim hususu bu empatik dinleme. Biz dinleme türünün bir de benzeri ama farklı, çok farklılık arz eden bir türü var, sempatik dinleme. Biz çoğu zaman empatik dinleme ile sempatik dinlemeyi birbirine karıştırıyoruz. Somut olarak isterseniz bir örnek verebilirim.
Buyurun.
Şimdi bir depremzede ya da herhangi bir konuda mağduriyet yaşamış bir kişiye yardımcı olmak niyetiyle ya da göreviyle iletişim kurduğumuz bir süreçte kendisine en çok ihtiyaç duyduğu şey ifade etmektir. Yaşadıklarını anlatacak, duygularını anlatacak, kaygılarını paylaşacak, kendisini olabildiğince sağlıklı bir şekilde ve tam olarak ifade edebilmeye ihtiyacı var.
Aslında hepimizin, zaruri ihtiyacı işte, bir olayla karşılaştığımız zaman birilerine içimizi dökmek isteriz.
Evet. Şimdi bu karşımızda iletişim kurduğumuz kişiyi biz bazen dinlediğimizi zannediyoruz. O başlıyor anlatmaya. Onun sözünü yarıda keserek hiç fark etmeden seni o kadar iyi anlıyorum ki diye başlayan çok güzel cümlelerle benim de başıma gelmişti. Örneğin bir depremzede mağdur vatandaşımıza ben de 99 depremi mağduruyum diyene o kadar iyi niyetli bir şekilde onun acılarını anladığımızı, onun yanında olduğumuzu anlatma ihtiyacı duyabiliriz. Bu o kadar masum, evet, gelişen bir insani gelişen bir durum ki. Ama sonra 99 depreminde yaşadıklarını detaylarıyla anlatmaya başladığı zaman vatandaş, şimdi acısı taze olan Maraş ve diğer illerimizde meydana gelen depremin mağduru bu vatandaşımız ne zaman kendini ifade edecek? O zaten kendini ifade ediyordu, sözü kesildi. Devamını getiremedi. Duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını, kaygılarını, hassasiyetlerini tam olarak ifade edebilmesi için sözünün kesilmeden dinlenmesi lazım. Ya da onu daha iyi açabilmek için doğru sorular sormak gerekiyor. Bazen bu doğru soruları sormakta da hatalar yapabiliyoruz. Hmm. Yeri geldiğinde açık uçlu sorular sormamız, bazen kapalı uçlu sorular sormamız gerekebilir. Ya da kendisini dinlediğimizi anlamasını sağlamamız gerekebilir. O, biz onu aslında dinliyor olsak bile o bizim onu dinlemediğimizi düşünürse beden dilimizden, göz teması kurmaz isek bu bir iletişim, evet, engelidir mesela. Ya da aralarda sözünü kesmemekle birlikte bazen de evet anlıyorum gibi çok kısa ara cümleler, tepkiler vermemiz de gerekiyor. Bunlar da sağlıklı geri bildirimler.
Evet.
Bu geri bildirimleri de vermemiz, ancak kısa tutmamız depremzede mağdurumuzu, vatandaşımızı sözünü kesmeden, sözünü tamamlayacağı şekilde kendisine fırsat sunulmuş olması gerekiyor. Ya da kendisine sunulan bu fırsatı tamamlayabilmesi, tam kullanabilmesi gerekiyor.
Hı hı.
Dolayısıyla ya da mesela normalde de gündelik hayatta çok karşılaştığım bir şey, aile içi iletişim seminerlerinde genellikle bu geri bildirimlerle karşılaşırım. Ebeveynler çoğu zaman şöyle söyler: hocam biz çocuğumuzla çok güzel iletişim kuruyoruz. Her gün ona nasılsın yavrum, okuldan geldin, derslerin nasıldı, okul nasıl geçti sorarız. O da anlatır ve biz ona her gün biz de kendimizi anlatırız günümüz nasıl geçtiğini. Çok güzel buraya kadar. Ancak bir aşamadan sonra hocam biz her zaman onu alırız karşımıza, güzel güzel konuşuruz, anlatırız. Kendi yaşadıklarımızı, gençlik dönemlerimizi, işte okul hayatımızı, ergenlik dönemlerimizi. Bazen ebeveyn o kadar çok fazla söz söylüyor, anlatıyor ya da nasihatlerde bulunuyor ki hikayeleştirerek, hı hı, çocuğun onu dinlediğini görüyor ancak anlamadığını fark etmiyor. Aslında çocuğun kendi ifade etmeye ihtiyacı var. Ama çocuk ebeveyninin hayat hikayesini, geçmiş hikayelerini, acılarını, tecrübelerini dinlemiş oluyor.
Evet, tabii.
Ebeveyn de zannediyor ki ben tecrübelerimi aktardığım zaman tatlı dille, güler yüzle işte hatalarımı anlatıyorum. Evet, bunların anlatılması çok önemli, çok değerli. Ancak çocuğun da kendini ifade etmesini alan açmak, onun zamanını daraltmamak. Evet, onun kendi ifade edeceği ortamı daraltmamak gerekiyor. O zaman, çünkü böyle bir durum yaşandı, çocuklar kaçıyorlar. Çocuğumuz bizimle konuşmuyor. Geri bildirimleri ya da serzenişleri alıyoruz böyle durumlarda da. Ben onunla güzel güzel konuşuyorum, anlatıyorum. Çocuğum, evet, benden kaçıyor diyebiliyor ebeveynler.
O çocuk dilini de iyi bilmek lazım.
Evet. Şimdi dolayısıyla buradan bu hatalarımızın benzeri hataları bugünlerde yapabiliriz. Aynı şeyleri yaşadığımızı, onları iyi anladığımızı, geçmişte bizim de acı tecrübelerimizi, yaralarımızı nasıl sardığımızı anlatabilmek uğruna, onun yanında bu şekilde yer alabileceğimize inanarak, iyi niyetle depremzede mağdurlarımızın zaten zihinleri ve gönülleri doluyken onları yoğunluk yaşatabiliriz bu anlamda. Huzursuzluk yaşatabiliriz. Evet. Ve biz nezakete, usule de çok değer veren bir millet olduğumuz için karşı taraf bu sefer nezaketen dinlemek durumunda kalabilir. Yani bir depremzede vatandaşı acısı çok yoğun ve taze iken kendi acılarımızı, geçmiş acılarımızı anlatmak ona aslında çare değil, daha fazla mağduriyet yaşatabilir. Böyle durumlarda işte tekrarlanan mağduriyetler, ikincil mağduriyetler diye mağduriyetleri de ikiye ayırarak farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Eğer bir mağduriyet aynen tekrar ya da benzeri oranlarda, aynı oranda olmasa bile kişinin başına tekrar gelirse buna tekrarlanan mağduriyet diyoruz. Ancak aynı mağduriyeti, aynı olayı tekrar yaşamadığı halde tekrar tekrar zihninde, gönlünde yaşamaya devam ediyorsa buna da ikincil mağduriyet diyoruz. Kamu görevlilerin, özellikle sosyal çalışmacıların, polislerimizin ya da diğer görevlilerimizin, örneğin bir depremzede vatandaşın ifadesini ya da yaşadıklarını kağıda dökmek, rapor tutmak gibi görevleri gereğince onları dinlerken sordukları sorularda çok bu anlamda özenli olmaları da önemli. Ve onların geçmişte, yakın geçmişte yaşadıkları bu durumu tekrar tekrar onlara anlattırmak da kendilerine ikincil mağduriyet yaratabilir bu sefer. Evet. Çünkü aynı acıyı tekrar yaşayacak. Aslında o mağduriyet tekrarlanmadığı halde ikincil olarak kişide unutamadığı için yaşanmaya devam edecek. Dolayısıyla iletişim engelleri dediğimiz bu işte göz teması kurmak, beden dilimize, sesimize ve geri bildirimlerimize dikkat ederek kendilerini dinlemek konusunda bu yönde bu eğitimle, mağdura yaklaşımla ilgili farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz.
İnsan fıtratı farklı farklı. Kimi duygularını susarak ifade ediyor,
evet,
kimi bağırıp çağırarak. Artık o,
evet,
içinde coşmuş, taşmış olan duyguları dışarı vurarak ifade ediyor.
Evet.
Başkası da başka türlü ifade edebiliyor.
Evet.
İnsanların o hal dillerinden de anlamamız gerekiyor.
Anlamamız gerekiyor. Çok bazı hoş anılar da bıraktı arama kurtarma çalışmaları. Ben bir Zonguldaklı olarak mesela çok dikkatimi çeken bir durum. Zonguldaklı madencilerimizin arama kurtarma çalışmalarında çok fedakarlık, çok özveri göstererek ve uzun sürelerle görev almaları, bir vatandaşımızı enkazdan çıkarırken, örneğin sizin de belki dikkatinizi çekmiştir, onun o süreci yönetebilmek için enkaz altındaki vatandaşın o andaki sabrını sağlamak, metanetini koruması için ona o anda destek sunmak için de bazen orada ileride hoş hatırlayabileceğimiz diyaloglara da şahit olduk. Evet. Sonraki yapılan programlarda da haberlerde denk geldi. Örneğin mancar çorbası yemek daveti gibi. Evet. Hoş, evet, tekrarlanan davetler. Bunlar bizim milletimizin aslında ne kadar böyle acılı günlerde el ele vereceğinin, yaraları da birlikte saracağının bir göstergesi aslında.
O kurtarılan kişi belki enkaz altında ailesini kaybetti ama evet, o kurtarma ekibiyle eğer ben buradan çıkarsam seninle şunu yiyelim, evet, bunu içelim diye planlar, evet, yapıyor. Evet, aslında evet, insanın tutunacak bir dal arayışı var.
Umut
gerçekten
her zaman
o insanlara
lazım,
onu vermek lazım. Çünkü görüyoruz, annesini kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, eşini, çocuklarını kaybetmiş, yapayalnız kalmış şu hayatta. Ben şimdi ne yapacağım diye bir boşluğun içerisine, evet, düşüyor. Hayata tutunmak için bir şeylere vesile etmek gerekiyor.
Evet.
Öyle değil mi?
Evet. Bu hepimizin insan olarak aslında anlam arayışımızın bir parçası bence. Çünkü artık bilgi çağındayız. Bilgiye erişilebilir olmasının en üst seviyede olduğu bir çağ. Ama insan insan olduğunun idrakinde anlamını yaşadığı zaman aslında farkına varıyor. Bilgelik çağı olarak da tanımlıyoruz. Hı-hı. Bu yüzden de bu tür acı günlerde el ele vermek, bu tecrübeler hepimize birer insan olarak dimdik durabilmemizi de sağlayan tecrübeler. Yani evet, önümüzde hayat devam ediyor ve bilmediğimiz, öngöremediğimiz ya da öngörebildiğimiz pek çok başka acı, afet ya da başka olaylarla yine karşı karşıya kalabiliriz. Bundan sonra da özellikle gönüllülükle ilgili zamanımız yeterse, hı hı, değinebileceğimiz husus, ülkemizde ve dünyada bu tür karşı karşıya kaldığımız zor zamanlarda gönüllülük bizim aslında en büyük reçetemiz. Ve dimdik durabilmeyi biz gönüllülüğe borçluyuz. Hı hı. Engin Gençtan hocamızın, rahmetli hocamızın bir çok güzel bir sözü vardı. Onu hatırlatmak isterim. Kendi içinde devrik olmayan birini hiç kimse deviremez diye.
Evet.
Yani biz önce kendi içimizde hem duygu dünyamızda, zihnimizde dimdik olabilmeli. Bunun için de başımıza gelebilecekleri öngörebilir ve organize olabilmeyi sağlayacak bir bakış açısına da ihtiyacımız var. Dolayısıyla bizim gönüllülük bu anlamda öngörü geliştirebilmemizi, el ele verebilmemizi, böyle acılı günlerde organize olarak bu yaraları sarabilmemizi de sağlayan bir mekanizma. Türkiye hem hayırseverliliği açısından hem gönüllü teşkilatlanmaları, sivil toplum kuruluşları açısından çok zengin bir ülke. Hayırseverlik biraz daha önde gider bizim, evet, ülkemizde. Ama gönüllülük de hemen arkasından hızlıca geliyor. Sivil toplum kuruluşlarımız bu süreçte çok güzel bir toplumsal dayanışma örneği sergilediler. Ve bu yaşadığımız acının da bize bu anlamda bir tecrübesiyle birlikte geleceğe yönelik katkısının olacağını düşünüyorum. Yani bu gönüllülüğün sağladığı toplumsal dayanışmanın artarak bu şekilde devam etmesi, evet, bu sayede olacak. Hani her şerde bir hayır vardır diyerek teselli oluyoruz bu anlamda. Bu acıların gönüllülük eliyle sivil toplum kuruluşlarının sergilediği dayanışma sayesinde daha kolay sarılıyor olması, milletimizin bu anlamda ne kadar güçlü, ne kadar kendi içinde aslında dimdik bir insan topluluğu olduğunun da bir göstergesi. Evet. Tarihten, Orta Asya'dan itibaren millet olmamızı da bu ruhumuza borçluyuz zaten. Bunu hayatta tutabilmemize borçluyuz. Dolayısıyla biz bu acılardan bu şekilde ders çıkararak sivil toplum kuruluşlarımızı, gönüllü organizasyon yapılarımızı anaokulundan itibaren, ilkokullardan itibaren gönüllülük ne demektir? Gönüllü olmak neyi gerektirir? Boş vakitlerimizde mi gönüllü oluruz? Canımızın istediğinde mi gönüllü oluruz? Ya da emekli olduğumuzda mı gönüllü oluruz? Gibi Türkiye'de de gönüllülükle ilgili bu tür konulara biraz daha alan açmaya, eğitimler, seminerler yoluyla insanlarımıza ulaşarak sivil toplum canlılığını artırmaya ihtiyacımız var. İşte bu teselli dediğimiz bu acı günlerde bu sivil toplum kuruluşlarımızın bu dayanışma ruhunu gösterebilmesi de bu şekilde geleceğe yönelik bir umut bende sağlıyor. Bununla da teselli oluyoruz.
Evet, Sayın Acaray, birlik, beraberlik ve dayanışmanın had safhada yaşandığı bir zaman dilimi yaşıyoruz. Z kuşağı diye ayrıştırılan gençlerin de bu dönemde nasıl canla başla çalıştıklarını, gayret ettiklerini de gördük. Demek ki ayrıştırmamak gerekiyormuş. Evet. Biz biriz, birlikteyiz. Aynen. Hep birlikte Türkiye'yiz.
Hep birlikte.
O gençler o yardım malzemelerini kolilere koyup, bantlayıp daha sonra bölgelerde çay çorba dağıttıklarını gördük.
O kadar çok yerde gördüm ki gençlerin, yaşlıların, ben yaşlıyım bir kenarda oturayım demeyen pek çok yaşlı büyüğümüzün yani yemek yaparım, servis yaparım ya da bir bebeğe bakarım, bir çocuğu avuturum şeklinde. Bir de paylaşmak istediğim çok güzel bir dayanışma örneği de Sağlık Bakanlığımız eliyle yürütülüyor. Onu da ifade etmek isterim. Bu kamuoyunda çok fazla duyurulmadı. Güvenlik gereğince kısıtlı bir sayıda gönüllüyle gerçekleştirildiği için depremzede vatandaşlarımızdan enkazdan sağ kurtulan ama refakatçisi olmayan, yakınlarını kaybetmiş, hastanede tedavisi devam eden insanlarımıza da gönüllü refakatçiler eşlik ediyorlar hastanelerde. Bu vesileyle de kendilerine ayrıca teşekkür etmek.
Var olsunlar.
Onların gönülleri iyi ki var demek istiyorum. Çünkü hiç ummadığımız alanda gönüllülük görüyoruz, gördük. Yani tanımadığımız bir insana, tanımadığımız bir çocuğa hastanede refakat edebilmek. Yani deprem bölgesine giden pek çok gönüllümüz var. Gidemeyip de ne yapabilirim arayışıyla bulunduğu yerde özellikle Ankara gibi büyük kentlerde, şehir hastanelerimizde refakatçi olarak da gönüllü destek olanlar
çok kıymetli.
Var. Çok kıymetli. Bu artarak devam etsin inşallah. Bu insanımızın, gönlünün güzelliği. Ama bu boş vakitlerimizde emekli olunca ya da işte canımız istediğinde değil, daha planlı programlı zaman yaratarak yapılması, organize olması gereken bir anlayış. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı bu anlamda gönüllü olmaya davet ediyorum. Zaten var olan bu gönlümüzü eyleme dönüştürmüş oluruz bu şekilde ve daha kurumsal bir yapıda işlemesini sağlayabiliriz. Bu katkılar geleceğe yönelik çok önemli, gerekli ve çok değerli katkılar olacaktır. Evet. Bizi biz yapan, insan yapan, insan olduğumuzun idrakini, mutluluğunu yaşayacağımız çok önemli bir görev olduğunu düşünüyorum.
Herkes kendi imtihanını veriyor. Biz de insanlık imtihanımızı veriyoruz. İnşallah bu imtihandan başarıyla çıkarız hep birlikte.
Evet, inşallah.
Kimi parası çok, parasıyla destek oluyor.
Evet.
Kimisi bedensel ve ruhsal olarak kendini güçlü hissediyor. O da çeşitli faaliyetlerde gönüllü oluyor. Hepsi birbirinden kıymetli. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Evet.
Siz de bu konuyu çok güzel anlattınız. Daha konuşulacak
çok şey
var.
Var
ama maalesef süremizin sonuna geldik.
Yöntemlerimiz
son
var.
Cümlelerinizi alayım lütfen.
Evet. Son cümlelerim tekrar acılarımızı sararken milletimizin başsağlığı, başı sağ olsun dileyerek metanet diliyorum. Ancak üzülerek bağrımıza ne kadar taş basarsak basalım, dertlenerek bu acıları defetmeyiz. Önümüzde çok önemli, devam eden zorlu bir süreç var. Depremzede vatandaşlarımız, yakınlarını kaybedenler ya da bulundukları bölgeden taşınmak zorunda olanlarla el ele vererek onların her zaman yanında olarak ve nasıl daha sağlıklı iletişim kurarım sorusuyla kendisini sorgulayan ve biraz belki iğneyi kendimize batırmamızı gerektiren, çünkü o şekilde gelişmemiz evet. mümkün olabiliyor. Bu sayede de hem kendimizi hem toplumu geliştirmiş oluruz. İletişim konusunda da bu şekilde vatandaşlarımızı farkındalığa davet ediyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz
Sayın Aceray
için.
Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Polis Akademisi öğretim üyesi Doktor Deniz Acaray stüdyo konuğumuzdu.
Geçti. Ama hani mücadele ettim, uğraştım. Vazgeçmek istemedim. O şekilde. Herkes çok destek çıktı, çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim.
Bizim için de mucize oldu Aleyna. Çok mutlu olduk. Sevinci, üzünü hepsini aynı anda yaşadık. Allah'ın ömrünü uzun etsin inşallah bundan sonraki ömrünü. İlgilenen her şey, herkese, Tanıl Hocama, Necdet Bey'e, bugün Cumhurbaşkanımız geldi sağ olsun. Allah razı olsun. Onlara ziyaretler için, ilgiler için çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederim her şey için.
Sevgili dinleyenler, Güne Bakan devam ediyor. Efendim, deprem sonrası yalan haberlerin bir kısmı Suriyeli sığınmacılar konusundaydı. Ülkemize yoğun bir sığınmacı akınının varlığından söz edenlerin amacı ve gerçekte olanlar ne? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz sözleri ve deprem bölgesinde ABD yardımlarını konuşacağız. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız, stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Kıymetli hocam, bu deprem evet. zamanında sosyal medyada çok yalan haberler yayıldı. Bu süreçte çok istismar edilen evet. konular oldu. Onlardan Maalesef. Birisi de Suriyeli sığınmacılar evet. konusu. İşte Hatay'da çok Suriyeli sığınmacı var. Sınırdan çok Suriyelilerin geçip de ülkemize geldiklerine dair yalan haberler yayıldı. Bunun gibi pek çok haberle karşılaştık. Bu yoğun bir sığınmacı akınının varlığından söz edenlerin amacı ne hocam sizce?
Şimdi tabii bir süredir Türkiye'de yaklaşık işte belki son iki yıldır Türkiye'ye gelmiş olan sığınmacılara karşı bir kampanya yürütülüyor. Bunu belli siyasi kişilikler başlattılar. Bundan umdukları da herhalde toplumda geniş destek bulacaklarına ilişkin bir umutlarıydı. Fakat ben tabii aslında bütün bunları çok yakından takip ediyorum. Bugüne kadar, yani depreme kadar olan süreci de incelediğimiz vakit aslında toplumda tabii biraz böyle mırın kırın edildiği doğrudur. Ama genel olarak bu ırkçı nefret söyleminin peşine takılmak pek söz konusu olmadı. Bu bizim açımızdan, bizim yani milletimizin bu duruşu açısından son derece iftihar edilmesi gereken bir durumdur diye düşünüyorum. Başka memleketlerde çok daha farklı şeyler söz konusu. Yani bir takım kışkırtmalarla, bir takım söylemlerle özellikle Suriye'den ve Afganistan'dan ülkemize sığınmış olan insanlara karşı tepkilerin uyandırılmaya çalışıldığını biliyoruz. Şimdi işin tabii çok acı tarafı, böyle büyük bir felaketle karşılaşıldığında ve bu yani insanların sen şuralısın buralısın falan diye birbirinden ayrılmaması gerektiği bir zamanda, hı hı, tutup onlara karşı böyle bir nefret söyleminin sürdürülmesidir ki bu çok acıklı ve çok kınanması gereken bir husustur. Ve zannediyorum bu söylemi geliştirenler, yapanlar yarın öbür gün yargı önünde de hesap vereceklerdir. Çünkü nefret söylemi yasaktır. Yani bizim yasalarımıza göre yasaktır. Ahlaki kısmını bir kenara bırakalım. Yani yasal olarak da hukuken böyle bir söylemi geliştirmek, yaymak, özellikle de çok müsait tabii bir mecra bu sosyal medya. Onu işte istediğiniz kadar kullanıyorsunuz. Kullandığınız vakitte istismar ederek kullanıyorsunuz ve insanları yanıltıyorsunuz. İnsanlar, bu okuyucular yahut da bu alıcılar bu mesajları, bunlara inanma konusunda da pek tereddüt etmiyorlar maalesef. Bu dünyanın her tarafında da böyle. Yani işte acaba doğru mudur diyen olmuyor genellikle. Aa, öyleymiş diyor. Nitekim bu depremin ilk günlerinde işte bazıları çıkıp barajlar patladı, yok sular basacak falan filan, evet, deyip bir de kurtarma işlemlerinin gecikmesi, hatta bazı insanların hayatını kaybetmesine sebep oldular bu yalanlarda. Tabii. Dolayısıyla deprem sırasında da bu işte sığınmacı nefreti, yabancı düşmanlığı, adını ne koyarsanız koyun, ırkçılık, böyle yalanların üretilmesine vesile oldu, yine neden oldu. Yani kendisi de aslında yıkılmış olan o Suriye'nin belli yörelerinde yaşayan insanların Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını falan söylüyor. Gelseler nerede kalacaklar? Kalacak yer yok falan. Yani zaten Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de aynı bizim vatandaşlarımız gibi enkaz altında kaldılar. Hayatlarını kaybettiler. Evet. Şimdi böyle bir şey tam ahlaken kabul edilebilir bir şey değil ve Türk makamları, Türk otoriteleri bu konuda her türlü açıklamayı şeffaf bir şekilde yaptılar. Ona rağmen şimdi böyle işte bu yalanları ortaya atanlar vazgeçmiyorlardı. Devam ettiriyorlar yalanlarını. Nasılsa işte bir etki yaratmıştır. Bu etkiyi yaratma işte selden kütük kapma adına siyaseten, hı hı, böyle bir tabur içerisine girdiler ki kabul edilebilecek bir şey değil.
Bir yerde büyük bir yangın var. Evet. Bu yangını söndürmeye çalışan devlet var, millet var, sivil toplum örgütleri var. Canla başla çalışıyorlar, evet, bölgelerde. Evet. Kendileri de bu yangını söndürmeye çalışacaklarına o insanların işlerine de mani oluyorlar.
Aynen.
En, evet, basiti moral bozma.
Evet, tabii şimdi orada kurtarmak için gelen insanların ne kadar zor bir iş yaptıklarını tahayyül edebiliyoruz.
Evet.
Muazzam bir efor sarf ediyorlar. Yani bütün benlikleriyle bir canı daha acaba enkazdan kurtarmaya çalışıyorlar.
Dakikalarla yani, yarışıyorlar.
Diye mücadele ederken böyle yayınlarla falan, hatta belli kurumlarımızın sahada olmadığına ilişkin. Halbuki o sahadaki insanlar yani kurtarıyor o, evet, işte enkaz altında kalanları falan. Yani işte dün ve bugün gördük yani bir binanın üst katlarında kalmış olan kedileri bile kurtarmaya çalışan, hı-hı, bir ruh halimiz var. Ondan sonra o ruh hali derken bütün Türkiye seferber olmuş vaziyette. Bütün Türkiye gerçekten canı gönülden deprem bölgesine, depremzedelere, insanlarımıza, kendi insanlarımıza veya Türkçe her kim olursa olsun yardım etmek için seferber olmuş vaziyette. Bu seferberliğin orta yerinde böyle bir garip sesler çıkaran bir parazit gibi yalanlarla falan uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz yani.
Daha
böyle...
dün bir muhalefet, evet, evet, partilerinden, evet, bir milletvekili tweet atmış. Kızılay nerede, gören var mı diyor.
Evet, evet.
Yani bu, evet, akıl almaz bir şey. Başından sonuna kadar Kızılay orada. Canla başta çalışıyor.
Efendim Kızılay çok eski ve milli bir kuruluşumuzdur. Tabii. Bu şekilde yıpratmaya kimsenin hakkı yok. Şimdi bir de şunu söylemek lazım. Yani bu aslında sıkıntılı bir söylem de değil. Açıkça söylemekte yarar var. Böyle büyük bir felakette bu kadar geniş bir alanın etkilendiği, 13,5 milyon insanın etkilendiği bir felakette ufak tefek aksaklıklar da olabilir. Bunu anlayışla karşılamak lazım. Yani Amerika'da bir Katrina kasırgası oldu ki kasırganın geldiği saati de biliyorsunuz, geldiğini biliyorsunuz. Ona rağmen insanlar günlerce damların üstünde kalmak zorunda kaldılar. Çok geniş imkanları olan Amerika Birleşik Devletleri o insanlara yardım etmedi fazla. Edemedi daha doğrusu. Yani ulaşamadı. Şimdi bütün bunlar, ha bir de bir şey daha aklıma geldi. 1998 senesinde Almanya'da Oder Nehri taştı. Oder Nehri Polonya ile Almanya arasında. Çok geniş bir alanı sel bastı. Yani kurtaralım diye insanları o kadar büyük çaba sarf ettiler ki. Yani bunlar ve kimse orada ortalığa bir takım yalanlarla işte beceriyorlardı, beceremiyorlardı, hükümet şöyleydi, böyleydi falan diye ortalığa çıkmadı yani. Şimdi bakıyorsunuz hemen böyle bir şey içerisinde, bir hezeyan içerisinde o gelmedi, bu gelmedi, o yok, zaten sahada yok falan. Bunlar tabii çok yanlış ve en azından hani biz bunu eleştiriyoruz böyle ama biz eleştiririz ama aynı zamanda da o depremzedelere, o kaybedilmiş canlara büyük bir saygısızlıktır yani. O şekilde düşünmek lazım. Kurumlara saygısızlıktır. Milli kurumlarımızı da yıpratmaya kimsenin de hakkı olmadığı kanaatinde.
Kıymetli hocam, devletimiz bir taraftan o deprem bölgesindeki canlarımızı çıkartmaya çalışırken diğer yandan da dezenformasyonla mücadele etmeye gayret ediyor.
Evet, evet.
Bazı mihraklar Türkiye'yi aciz göstermek istiyor. Avrupa'ya şikayet ediyor. Yetişin diye şikayet ediyorlar. Maalesef böyle bir
işte tam da
var.
Tam da seçim ortamında yakalandık buna. Evet. Onun için de böyle ibre biraz yukarılarda dolaşıyordu zaten. Tartışma ibresi diyelim. İşte maalesef. Fakat böyle durumlarda siyasi tartışmaları şöyle bir kenara koymakta yarar var diye düşünüyorum.
Kıymetli hocam, bu konudan isterseniz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına geçelim. Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nden şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz diye söyledi.
Evet.
Deprem bölgesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımları var. Bununla bağlayalım isterseniz.
Efendim şimdi bu İsveç'le Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi geçen hafta gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından da dile getirildi. Aslında yeri de değildi. Yani nihayet deprem nedeniyle bir ziyaret yapmıştı ve basın açıklaması sırasında işte İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği meselesinin konuşulması aslında çok da yakışık almadı bence. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı tavrı sürdürdüğünü görüyoruz. Ve yani F-16 uçaklarının bir kısmının satın alınması, bir kısmında modernizasyonuyla ilgili kitlerin satın alınması meselesi var. Ve daha önce Türkiye'nin de F-35 çıkarılmadan hemen programdan Amerika Birleşik Devletleri'ne ödediği 1,4 milyar dolarlık bir meblağ var. Şimdi bütün bu zaten o çıkarılma olayı başlı başına bence yanlış bir hareket. Parasını da ödediğim halde çıkarıldık biliyorsunuz. Şimdi tutup o F-16'ları vermeyi bir de üstüne üstlük yani işte bu İsveç'le Finlandiya'nın Türkiye tarafından NATO üyeliğinin kabulüne bağlamak, o da çok yakışıksız bir olay. Fakat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda çok kesin bir duruş sergiledi. Çok kararlı bir duruş sergiledi. Ve belki kapalı odalarda konuşulabilecek bir konuyu orada umuma açık olarak basın toplantısında gayet açık bir şekilde dile getirdi.
Şartlara bağlanarak F-16 evet. almamız mümkün olmaz. Evet. Elimizin kolumuzun bağlanmaması lazım dedi.
O kadar. Yani bu tabii Türkiye'nin çok açık duruşunun, kararlı duruşunun bir göstergesi. Bunu karşı tarafta herhalde biliyordur yani en azından takip ediyorlar onlar da pekala biliyordur. Bu defaatle herhalde dile getirilmiş bir duruştur. Onun için tutup bu saatten sonra, fakat arkasından Blinken'ın bir ifadesi var. İşte biz hükümet olarak yahut da yönetim olarak Türkiye'nin F-16 almasını destekliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Fakat iş orada bitmiyor biliyorsunuz. Kongre meselesi
var. Kongre var, evet.
Orada da
onaylanması lazım.
Onaylanması lazım. İşte bir takım senatörler, kongre üyeleri falan filan işte bir kampanya başlattılar. Bir Mendez diye birisi var galiba. Özellikle Türkiye'ye F-16'ların satılmamasına ilişkin. Tabii yani aslında trajikomik bir durumla karşı karşıyayız. Yani NATO üyesi ve NATO'nun güçlü bir üyesi Türkiye. Türkiye'ye işte silah vermeyelim falan şeklinde, ya da işte F-16'lar. Belki bunlar herhalde bizi biraz daha yüreklendirip, hızlandırıp kendi milli uçağımızı daha erken göklerde görmemizi sağlayacaklar bu gidişle, öyle gözüküyor.
Evet. Tabii evet. Türkiye şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu konuların gündeme gelmesi de abesle iştigal. Evet. Çünkü bizim şu anda gündemimiz deprem, depremde yaraları sarma. Evet. İnsanları bir yerlere yerleştirme, onların refahını, huzurunu tesis etme. Devlet şu anda
tabii,
canına başta tabii, buna yönelmiş durumda.
Pek tabii. Çok büyük bir yükün altına girdi devlet. Yani şimdi tabii rakam telaffuz etmek mümkün değil. Çünkü insanların bedeli yoktur. Kayıp canların bedeli yoktur. Ama ekonomik olarak da ciddi bir yükün altına girdi. Tabii. Fakat şunu görüyoruz ki hiçbir şeyden geri durmadan, sakınmadan her türlü desteği, yardımı yapmaya başladı devletimiz. Güçlüdür. Halkımız da aynı zamanda devletinin yanında, yani bu açık bir şekilde belli. Bunun siyasetle falan alakası yok. Toplanan yardımlara bakıyorsunuz, yapılan yardımlara, işte seferberliğe bakıyorsunuz, yardım seferberliğine. Dolayısıyla bu yarayı da en kısa zamanda, inşallah en kısa zamanda olmasın, biraz geciksin belki, ama mutlaka saracağız, altından kalkacağız. Elbette. Kanaatindeyim ben. Bu konuda hiç şüphem yok benim. Yani işte diken battığı yerden çıkarılır biliyorsunuz. Hı hı. Onu inşallah kısa zamanda farklı manzaralarla göreceğiz.
Düştüğümüz yerden kalkarız, evet, inşallah. Evet, tabii evet, buna evet. İnancımız sağlam. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Kıymetli değerlendirmelerde bulundunuz. İnşallah haftaya görüşmek dileğiyle.
İnşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi özür dilerim, Profesör Doktor Can Ünver bizlerleydi ve Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Güne Bakan Deprem Özel.